Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir gönül gündemi programıyla karşınızdayız. Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız ve Fakir Süleyman Derin. İnşallah geçen hafta başladığımız yerden devam ediyoruz. Hocam geçen hafta biraz nefsi emmareye giriş yapmıştık. Hakikaten hocam bugün en büyük belki problem bütün toplumlarda insanlar bir beden, ruh, nefis olduğunun farkında değiller. Sanki sadece beden varmış gibi yaşıyoruz. Nefsi bırakın yani zararlarını bilmek, nefsin olduğunun farkında bile olmuyoruz bazen. Nefsi emmarenin hocam çok emreden bir kötülüğü sık sık emreden emmar olduğunu vasfetmiştiniz. İsterseniz hocam yavaş yavaş Yusuf Aleyhisselam ayeti okumuştunuz geçen hafta. Ben kısaca hatırlatmış olayım. Ama hocam konu biraz önemli bir mesele.
Tabii önce değerli dinleyicilerimize saygılarımızı sunuyoruz. Günlerinin hayırlı olmasını, hayırların fetholmasını, şerlerin def olmasını, gönül muratlarının hasıl olmasını, geçmişlerine rahmet olmasını diliyoruz.
Amin hocam.
Tabii nefs meselesi esasında çok önemli bir mesele. En önemli mesele bizi içten vuran düşman.
Ya.
Dolayısıyla biz bu işin farkında değiliz. Hep bizi pohpohlayan, içimizden pohpohlayan, efendim bizi ayağa kaldıran, kötülüğe teşvik eden, efendim ahlaki güzellikleri yaşamamıza ve yapmamıza mani olan en büyük güç, içten vuran güç. Bu iç güç esas. Sözlerimizin hemen hemen her sohbette kısmen temas ettiğimiz bir konu. Yani Allah bizim hamurumuzun yarısını hayvani duygularla, yarısını meleki hasletlerle birlikte yoğurmuş. Bu melekte yok. Meleğin bir isyan yeteneği yok. İtaatsizlik yapma gücü de yok, takati de yok, özelliği de yok. O sürekli itaatle, memur ve mükellef. Bunun tam karşısında hayvanlar var. Hayvanların da mükellefiyeti yok çünkü akılları yok. Şehvet ve içgüdüleri istikametinde yaşarlar. Yani tam esas nefsani hayatı hayvanlar yaşıyor.
Eyvallah hocam, hiçbir şeyde çekinceleri yok.
Tabii şimdi böyle bazen özgürlük isteyen hocalar çıkıyor karşınıza. Özgür olsun insanlar diye. Esasında en büyük esaret insanın kendisine esir olmasıdır. En büyük hürriyet kendisinin nefsinin esaretinden kurtulmasıdır. Mevlana'ya sormuşlar, efendi kimdir? Köle kimdir? Efendi nefsinin ve isteklerinin emiri olan, köle ise nefsinin ve isteklerinin esiri olandır.
Hocam bu güzel bir mankıbe var. Bir padişah haber gönderiyor bir sufiye. Diyor ki, dile benden ne dilersen. Ya diyor, ben senden ne dileyim diyor. Benim diyor iki kölem var. Onlar senin efendindir diyor. Padişah hayret diyor, ya nasıl olur? Yani ben ülkenin sahibiyim. Nasıl benim başka şeyin? Benim diyor iki efendisi olduğum şeyler şehvet ve öfkedir. Onların efendisiyim, ben kontrol ederim öfkemi, şehvetimi. Sen ise diyor onların kölesisin diyor. Sen köleyken diyor bir efendiye nasıl bir şey vermek istersin diyor. Hocam böyle güzel bir mankıbe.
Tabii tabii, çok güzel bir şey. Burada o yüzden her insanın içinde, bak, kalbinin yarısı güzel hasletler, meleki hasletlerle doldurulmuş. Bunun temsilcisi ruhumuz, imanımız. Bunlar vasıtasıyla bedende iktidar olurlar. Öbür taraftan bir de hayvani duyguların, şeytanın içimizdeki temsilcisi var. O da nefs.
Evet.
Bizi nefs vasıtasıyla, nefsani zaaflarımız da bizi yoldan çıkartmaya çalışır. O yüzden Mevlana'nın dediği sözü hiç unutmamak lazım. Eğer biz içimizde, kalbimizde, gönlümüzde, gönül gündemi diyoruz ya biz.
Evet.
Gönül gündemi her an değişebilir. Bu değişkenliğinden dolayı kalbe kat denmiş. Ve mukallibel kulüp de Cenab-ı Hak. O yüzden Efendimizin duasını, ya Allahümme ya mukallibel kulüp, ey kalpleri eviren, çeviren, değiştiren Allah'ım, sebbit kalbi ala dinik, benim kalbimi senin dininde sabit kadem eyle, kararlı eyle.
Evet.
Ama bu karar öyle basit bir iş değil. İşte o yüzden tarikatın esas hedefi, içimizdeki, gönlümüzdeki iktidarı hep ruhun, imanın, aklın, bilginin emrine vermek. Nefsi öldürmek değil. Nefsi öldürmek değil.
Islah.
Nefsi dizginlemek. Çünkü nefs de insana lazım. Yani nefs öldürülmez ama nefs dizginlenir. İşte tezkiye dediğimiz bu. Nasıl vahşi aslan terbiye ediliyorsa, kaplanlar terbiye ediliyorsa, insan kendi içindeki nefsini de terbiye edecek ve kendisi nefsini kullanacak. Nefsin bizi kullanmasına asla, göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir an içinde olsa ona fırsat ve imkan vermemek.
Evet.
Esas mesele bu. O yüzden İbnül Arabi Hazretleri kocaman kitap yazmış bu konuda. Her insan ayrı bir ülke, ayrı bir memleket. Bu memlekette iktidar kavgası yüreğimizin içinde cereyan ediyor. Ruh mu iktidar olacak? Efendim, nefs mi iktidar olacak? Melek mi iktidar olacak? Şeytan mı iktidar olacak? İmanımız mı iktidar olacak yoksa şehvetimiz mi iktidar olacak? İşte burada Cenab-ı Hak peki öyleyse şehveti niye vermiş? Şimdi bazıları öyle söylüyor. Madem
gereksiz mi?
Zina haram, niye zinadan hazzı Allah vermiş? Öyle diyorlar ya.
Evet.
Burada esas dava şehveti bizim kullanmamız için Allah vermiş. Tenasül için vermiş. Nesillerin devamı için vermiş. Ama şehvet bizi kullanmayacak. İşte esas ölçü burada. Nefsani tarikatların esas hedefi nefsi de kendi imanımızın emrinde tutmak, aklımızın emrinde tutmak, bilgimizin emrinde tutmak. O yüzden en kötü nefs, işte nefsi emmare. Emmare dediğimiz sadece nefsi emreden değil. Bir an bile bize fırsat tanımadan, her an bizi kendi tekelinde tutmaya çalışan nefis demek, nefsi emmare. Sürekli emrediyor, sürekli
kontrol
emrediyor.
Bir an olsun bırakmak
istemiyor. Bir an bile kaybetmek istemiyor. Yani böyle bir an acaba gözün bir tarafa kayarsa bu adam hemen imanın emrine girer mi diye de özellikle şey yapıyor. İşte bu esas, bu Müslümanın nefsi değil.
Daha çok kafir.
Bu kafirlerin nefsi. Adam inkar eder, bir de bu inkarıyla gururlanır, gurur duyar esas. Onların nefsi.
Zevk alır.
Nefsi emmare dediğimiz, Allah korusun. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam bile ve ma überri'u nefsi, ben nefsimi asla ibra edemem, aklayamam. İnnen nefselle emmâratun bissû. Muhakkak ki nefs daima her zaman kötülüğü emredicidir, kötülüğe yönlendiricidir. İşte içimizde eğer bizi kötülüğe yönlendiren bir şey varsa, tabi burada bu kötülük de nedir? Kötülük de, iyilik de izafi mi hale geldi? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de veltekum minkum ümmetün, sizden bir ümmet çıksın. Ye'murûne bil marufi ve yenhevne anil münker. Orada ye'murûne bil maruf esasında marufu emredecek. Ve yenhevne anil münker, münkerden de sakındıracak bir ümmet çıksın. Hayırlı ümmet. Şimdi burada, orada ye'murûne bil maruf, bak nefs ne yapıyor? Emmâretün bissû.
Evet.
Ama hayırlı ümmetin bir özelliğine marufu emredecek. Bak. Kötülüğü değil, iyiliği. Peki bu iyilik nedir? Orada iyiliği elif lamlı zikretmiş Cenab-ı Hak. El maruf.
Bilinen bir iyilik.
Bilinen, malum bir iyilik. Herkes tarafından kabul edilen iyilik. İyilik olduğu herkes tarafından kabul edilen. Örfen kabul edilmiş olan iyilik. Efendim Allah'ın kutsal kitaplarında beyan ettiği, gösterdiği iyilikler. Peki öbürü ne? Ve yenhevne anil münker. O da elif lamlı zikredilmiş. O da bilinen kötülükler.
Evet.
Örfen bilinen kötülükler, Allah'ın kutsal kitaplarda sınırlarını çizdiği kötülükler, bunlardan da sakındıracak. Şimdi burada demin sözümüzün başında bir şey söyledik. Allah şehveti vermiş. Ama şehveti bizim biz kullanalım diye vermiş. Şehvetin bizi kullanması için değil. Mesela bu konuyla ilgili ben bir şey söyleyeyim. Mesela bu özellikle Hristiyanlarda evlilik yok.
Evet. Onlar ruhbanları hiç evlenmiyor.
Hiç evlenmiyorlar ruhbanları. Niye evlenmiyorlar? Hazreti İsa evlenmemiş. Efendim bundan dolayı da evlenmiyorlar. Peki evlenmeyip de ne yapıyorlar? İşte erkekler gidiyor, papazlar manastıra çekiliyor.
Evet.
Bayanlar da oraya çekiliyor. Ha şimdi bunu ben şöyle değerlendiriyorum. Allah her insana şehveti vermiş. Şehveti biz kullanalım diye vermiş. Fakat siz diyorsunuz ki ben bu şehveti kullanmayacağım.
Ömür boyu yasaklıyorum kendimi.
Nefis öldürülmez, dizginlenir diyoruz ya.
Evet.
Manastıra kapandı. Bu neye benziyor? Şimdi Fırat Dicle Nehri'nin önüne bir baraj kurdunuz.
Devamlı duvarları yükseltiyorsunuz.
Şimdi su arkadan geliyor. Ama bu nereye kadar da siz? Göğe kadar set kuracak haliniz yok. Öyle bir noktaya geliyor ki o biriken sunun tazyiki duvarları patlatıyor ve her tarafı işgal ediyor.
Hocam şu anda Avrupa'daki bu namus anlayışının belki bu kadar seviyesiz hale düşmesinin sebebi belki hocam Hristiyanlığın bu aşırı takva veya kendilerine göre.
Hocam takvası takva değil bu değil. Ondan sonra ne oluyor? Bu şehvet önündeki setti, bendi, aşıyor. Açtım artık kime, nereye, nasıl, ne kadar zarar vereceğini hiçbir zaman kestiremezsiniz.
Ki hocam bugün en çok mesele biliyorsunuz Amerika'da papazları mahkemeye veriyor çocuklar. Küçük çocuklar hocam yani.
Hayır.
O kadar burada, iş düşürmüşler.
Tabii burada şeyler var yani. Esas dava bu sefer manastırlardaki bir sürü sapıklıklar.
Evet.
Amerikan filmlerinde, Avrupa filmlerinde görüyoruz biz. Tabii. Şimdi siz yok farz ederseniz şehveti. Yok kardeşim biz.
Böyle bir ihtiyacımız yok.
Ama o işte siz öyle diyorsunuz ama bu sefer birikiyor birikiyor şuur altınızda sizi öyle bir ezip geçiyor ki ondan sonra şehvetin esiri oluyorsunuz. Kime ne kadar ne zararı vereceğinizi kimse kestiremiyor. Evet. Ha İslam ne yapmış? İslam'da da şehveti haramda kullanmak ya Allah yasaklamış. Helalde kullanacaksınız. Bu nasıl? Fırat'ın Dicle'nin önüne set çektiniz. Buradan biriye bir savat açıyorsunuz savat. Su arkadan fazla biriken su geliyor. Buradan geliyor. Hı-hı. Akıyor. Önünde bir dere oluyor, çay oluyor. Bu tarlalara gidiyor. Tarlalarda onlar sulanıyor. Araziler bereketli oluyor. Şimdi Cenab-ı Hak getirmiş harama set barajı kapattık. Ama bir helal olarak bir savat açmış nikah müessesesi. Allah'ın izni peygamberin kavliyle nikah yapılmaz mı?
Yapılır.
İşte bu savat buraya gelir. Buradan nikah usulüyle, nikahla, şer'i nikahla, örfi nikahla yapılan evlilikle insan şehvetini helale kanalize eder. Orada nasıl bu savattan akan sular çevresinde koru, orman, bağ, bahçe olursa nesiller de böyle türer. Tarlalara gider su. Nikah, helal nikaha gider. İşte bu esas nefsin dizginlenmesi, kullanılması, terbiye edilmesi budur. Nefsin isteklerini yok farz ederek bir yere gidemezsiniz. Hırs, hırs adama lazım. Hırs olmazsa hiç kimse çalışmaz. Hırs insanı motive eder. Yani mesleğinde ilerlemesine sebep olur. Ama siz bu hırsınızı aklınızla kullanacaksınız. İmanınızla, bilginizle, Peygamber Efendimizin tavsiyeleriyle Allah'ın kitabının bize emir ve nehirleri istikametinde biz kullanacağız. Yok, hırs bizi kullanırsa o adı ihtiras.
Evet.
Aklımızın önüne geçerse hırsımız, imanımızın önüne geçerse, ilmimizin önüne geçerse o hırs da adamı perişendir. Zaten bu yüzden Cenab-ı Hak ihtiras, buna ihtiras diyor. Hırsı bizim kullanmamız önemli. Kullanırsak çok güzel bir şey, faydalı bir şey. Ama hırs bizi kullanırsa o ihtiras, Allah onu haram kılmış.
Evet.
O yüzden burada Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde hep nefs ile cihat diyor. Peygamber Efendimiz Bedir gazvesinden dönüyorlar. İşte şimdi biz küçük cihattan büyük cihada döndük. İnsanın kendi içindeki bu kötülüğün menbaı, ahlaksızlığın kaynağı, bizi hep o tarafa teşvik eden, yönlendiren, ibadet ve taattan bizi alıkoyan, elimizi kelepçeleyip ayağımızı prangalayarak bizi güzelliklerden, iyiliklerden alıkoymaya çalışan o merkez, o niyetin merkezi. Dolayısıyla bütün mücadele hiç dışarıda aramaya gerek yok. Huzursuzlukların kaynağı, stresin kaynağı, efendim geçimsizliğin kaynağı falan hepsini bakın işte bizi içten vuran bu nefs.
Evet.
O yüzden nefsani tarikatlar insanların bu içindeki bu nefsin kendisini altına alıp ezmemesi için nefsin imanın emrine verilmesi, aklın, bilginin emrine verilmesi konusunda kendilerine göre usuller geliştirmiş ve bunu asırlar boyu da kullanmış. Sonra bunlar bir irşat metodu, bir tarikat, müessese olarak tarikat haline gelmiş. O yüzden bu nefsani tarikatların 7 basamağı var. Bunlardan birincisi nefs-i emmare.
Aşılması gereken ilk makam.
Kilit. İlk kilit. Eğer biz bu nefs-i emmareyi geçersek, ondan sonra ki elhamdülillah hiçbir müminin nefsi emmare makam olmaz. Şimdi makamla hali de bir açıklamak lazım. Şimdi İslam tasavvufunda kallerin hale, hallerin melekeye, melekelerin de makama dönüşmesiyle ancak makam oluşur. Ne demek bu? Bir defa kaller hal olacak. Yani biz şimdi konuşuyoruz biz burada çok güzel. Önce biz bunu yaşayacağız. O yüzden bütün dinleyicilerimizin huzurunda da söylüyoruz. Önce sözümüz kendimize.
Evet.
Yanlış anlaşılan bir sözümüz ya da yorumumuz olursa onlar kendimize. Hani sürçülisan ettik ise affola diyorlar ya. Başkasına nasihat vermek kadar kolay bir şey yok. Önce kendimize biz bu işi nasihat yapacağız. Önce biz kendi nefsi emmaremizi yeneceğiz. Biz yenmeden başkasına nasıl tavsiyede bulunalım? O yüzden buradaki nefsi emmare müminin nefsi olamaz. Ancak kallerin hal dedik. Hal bizim davranışımızı yansıyacak. Sadece zaman zaman yansıması değil. Bu hallerin melekeye dönüşmesi lazım. Meleke artık alışkanlık haline. Alışkanlık da değil de alışkanlık biraz böyle şeye şuursuz yapılan iş.
Meleke.
Yani meleke dediğimiz mesela Allah'ı andık mı Cenab-ı Hak buyuruyor ki gerçek mümin o kimse ki. Yanında Allah adı anıldı mı tüyleri diken diken olur. Kalbi titrer, yüreği titrer, kıpır kıpır olur. Şimdi biz diyoruz Allah andı mı zaman zaman tüylerimiz diken diken oluyor. İşte bu haldir. Ama ne zaman Allah'ı andığımız anda, eğer her andığımızda tüylerimiz diken diken oluyorsa, bu bizde meleke haline gelmiş demektir. Allah zikri. Evet. Ama Allah'ı zikretsek de zikretmesek de, tüylerimiz diken diken oluyorsa onun azameti karşısında, kalbimiz kıpır kıpır ediyorsa, onun yüceliğini, azametini hep yüreğimizde, cenevimizde hissediyorsak eğer, bu makama dönmüş şeklidir. O yüzden nefsemmare hiçbir zaman Müslümanın, müminin makamı olamaz. Hali olur. Zaman zaman Müslüman
düşebilir o seviye ama.
Nefsemmareye düşer. Hatta nefsemmarenin gereğini de yapar, dediğini de yapar ama sonra bir pişmanlık duyar, gene nefs-i levvame ikinci derecesine gelir.
Evet. Zaten hocam şöyle bir şey diyor bizim sufiler, insan yani böyle dikey boyutta yatılmış Allah'a ulaşmak için, eğer o makamda uzun süre kalır, yükselemezse stres, iç darlığı, sıkıntı yaşar. Yani bir normal rahat da yaşayamaz. Yani biz hocam affedersiniz, bugün batılarda bazı milletler hayvanlar gibi her istediklerini yapıyorlar ve en çok intihar oranları bu tür her nefsin her istediğini yapan ülkelerde. Yani nefsin her dediği yapıldığı zaman insana mutlu olmuyor hocam. Mevlana'nın tabiriyle ateşe odun atmak gibidir diyor. Attıkça ateş büyür. İçerideki sıkıntı büyür. Bugün hakikaten hocam bu istatistikler, yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. O yüzden yani insanların bir an önce bu nefsi emmareden levvameye, oradan bir süre sonra diyelim ki bir üst makama, mertebeye geçmesi gerekmesi, aynı zamanda neredeyse biyolojik bir gereklilik gibi.
Tabii şimdi
bu hayatta kalabilmek için.
Burada nefsi emmare, yani yine de nefsani tarikatlarda ilk şey nefsi emmare, ilk basamak.
Evet.
Nefsi emmareyi bir defa İşte zikir, fikir, murakabe, muhasebe,
az yiyerek,
az uyuyarak, hayvani duygularımızı, bedeni yapılarımızı, şehevi gücümüzü kırarak. Hani dedik ya, bunları kırdığımız zaman ruh hakim olur bedende. O yüzden nefsemmareyi de terbiye etmenin birinci yolu, bu usullerle nefsin kontrol altında tutulması ve buna ilaveten bir Allah lafzayı celal zikri.
Bir Allah
günde 500.
Belki. Öyle mi hocam?
İşte tabii tarikata intisap ediyorsunuz. Şeyhin size talim ettiği zikir üzere.
Evet.
Her gün işte kalka sabah namazından önce güzel seher vakti. Öyle Allah'ın huzurunda hiçliğinizi, yokluğunuzu hissederek mütevazi bir şey içerisinde, tavır içerisinde Allah, Allah, Allah. Bunu 500 defa söyleyeceksiniz. Öyle bir noktaya gelir ki artık diyor ki insanın yüreğinde bile, kalbinde bile her size Allah dediğinizde kıpır kıpır Allah demeye başlar burası. Bundan sonra ikinci kademeye geçersiniz. İkinci kademesine nefsi levvame. Nefsi levvame nedir? Levvame kendi kendisini kınayan nefs.
Ayıplayan
nefs artık. Şimdi nefsi emmarede hırsızlık yapar. Yaptırsın hırsızlığı kahramanlık gibi şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler derler ya. Yaptığı haramları, huvardalıkları, namussuzlukları sanki çok büyük işler yapmış gibi böyle anlatırlar.
Başarılı olmuş gibi.
Şimdi böyle bazen dedikodu programlarına rastlıyorum ben televizyonda. Bakıyorsun yerin dibine geçmesi gereken adam o konuştuklarıyla
ya
televizyonda arzı endam ediyor.
Yani hocam ahirette onlardan hesaba çekeceğiz.
Ama bizim şeyler de hani bizim insanlar da bunu dinliyor.
Maalesef.
Dedikoduya demek ki çok meraklılar. Yoksa meraklı olmasa onları hiç kimse reytingten dolayı koymaz bile.
Yani.
Ama tabii millet bu işin farkında değil. İşte o yüzden bizim çok anlatmamız lazım. Nefs-i levvame kendisini kınayan, ayıplayan, evet insan olur. Yani insan kusursuz olmaz. Her kulun bir kusuru olabilir,
beşer,
hatası
şaşar,
olabilir.
Diyorlar hocam.
Ancak insanları bir kusuruyla beraber kabul etmek. Başkalar için söylüyoruz bunu. İkincisi de yaptığı kötülükten derhal kötülük olduğunu bilerek ondan derin bir pişmanlık duyup tövbe etmek. O yüzden nefs-i levvame belki nefse emmarede hiç balata sıyırmış falan hiç tutmuyor. Nefs bize her dediğini yaptırıyor ama
evet.
Nefsi levvamede yavaş yavaş fren tutmaya başlıyor. Bunun alameti ne? Çünkü evet Allah'ın yasak kıldığı bir şeye direniyoruz ama ne kadar dirensek sonra ayağımız kayıyor ve o fiili şeni irtikab ettik. Ettikten sonra diyoruz ki ya değmezmiş bu. Niye biz bu yasağı, bu günahı
işledik diye. Hocam en azından yaptığı işin kötü olduğunu bilerek yapıyor.
Ha, farkına varmaya başlıyor. Buna nefs-i levvame diyorlar. Tabii bu nefs-i levvame meselesi daha sonra melamet meşrebi tarikatlarda bir meşrep olmuş. Hatta Müstakil tarikattır diyenler de var.
Melamiye
tarikatı. Muhammed Nurul Arabi ile başlayan bir Melamiye tarikatı ya da Dede Ömer Sıkkini'den başlayan bir melamet tarikatı, ama bu melamet anlayışı daha sonra bütün tarikatlarda bir meşrep olarak kabul edilmiş. Nedir bu melamet dediğimiz zaman? İnsanın kendisini, geçenlerde söyledik biz, tarikatlara girmeden önce üç tane şey var. Bir, mahviyet. İki, setri kabahat. Üç, terki hubbü dünya. İster ruhani tarikatlara gir, ister nefsani tarikatlara gir. Esas bu üç şey çok önemli. Mahviyet ne? Mütevazilik. Mütevazi olacaksınız. Ne demek bu mütevazilik? Mevlana Mesnevi'de diyor ki, gökyüzünden rahmet yağar, yağmur yağar. Her metrekareye aynı oranda düşer ama ne dağların kibirli zirveleri ne de kayaların gururlu tepeleri bu yağan yağmurdan nasibini almaz. Gururlu oldukları için onlara düşen yağmur da sıyrılır. Onların dibindeki çukur mütevazi toprağa gider. Orman orada olur, bereket orada olur, nimetler orada olur. O yüzden diyor, siz de Allah'ın rahmetinden nasip almak istiyorsanız boynu bükük, gönlü kırık, mütevazi.
Mütevazi.
Gönlünüzü böyle bir mütevazi tutun, tas gibi ki inen rahmet-i ilahi orada biriksin, orada yeşersin. Bu çok önemli bir şey. O yüzden mahviyet dediğimiz bu nefs-i levvamede insanın kendi kendini kınaması, kendi kendisini böyle bırak büyük görmeyi. İşte lan biz seni biliyoruz işte, herkes kendi içini bilmez mi?
Bilmez mi?
Karnımızda 40 tane tilki dolaşıyor, hiçbirisinin kuyruğu birbirine değmiyor. Biz bu kalbi biliyoruz, başkası bilmese de. Bizi dışarıdan bakan çok iyi bir mütekamil bir adam zannediyor ama içimizde kim bilir ne yangınlar var, ne hezeyanlar var, efendim ne duygu cümbüşü var, ne mücadeleler var. Üstadın dedi, boşuna gezmişim yok tabiatta, içimdeki kadar iniş ve çıkış. O yüzden nefsi levvame aslında inanan bir müminin nefsi. Ama buradan bilen nefsi levvamede sürekli kalır mı? Zaman zaman nefsi emmariye düşebilir. Allah korusun. İşte ya Rabbi, bizi nefsimizin eline göz açıp kapayacak kadar kısa bir an ile de olsa bizi nefsimize bırakma derken, levvamedeyken belli sebepler sahipler içimizden veya dışımızdan nefsi emmarenin emrine girmek, geçici de olsa girmek. Bazen de nefse levvam ederken yukarıya da çıkarız, mülhimeye de
çıkarız. Yukarı katlara da çıkmak mümkün.
Bazen de adam bir sohbet dinlersiniz ya da radyoda bir sohbete efendim kulağınıza gelir, bir şarkı gelir, bir ilahi gelir, bir atasözü gelir. Sizi kendinize getirip mülhimeye de çıkarsınız. Ama esas burada nefsi levvamenin de sadece sözde kalmaması, hale gelmesi lazım.
Hocam şöyle bir şey olmuyor mu? Bizim birazcık yani neşteri kendi tasavvufi camiamıza da vurmak gerekirse, bazı insanlar bu yola giriyorlar. Biraz zikir, fikir, tefekkür. Belli zaman sonra yavaş yavaş ucup tehlikesi hocam. Yani ben de baya bir adam oldum. Maşallah maşallah. Kendimizden hocam bir memnun kalma. Yani diyor ki İbn-i Atullah el-İskender Hazretleri, insanın en büyük günahı ve hatası diyor kendisinden memnun olmasıdır. Baya sen tekamül ettiğin gibi şeytanın hocam vesveseleri. Sonra bakıyorsunuz insanlar böyle birazcık her ne kadar sahte bir tevazu gösterseler de her şeyi ben bilirim, benim maneviyatım senden daha yüksek şeklinde hocam bir şey de olmuyor mu bazen?
Zaten da... şimdi şeytan insanları baştan çıkarırken alimleri iri ucupla.
İlim ile belki.
Arifleri, abidleri de yine ucupla yoldan çıkarır.
İbadetleri.
Ucup ne? İşte alime diyor ki ya sen okudun diyor, senden iyi bilen kim var?
Senin 40 senedir ben diyor işte bu
senin,
işle
uğraşıyorum. Senin eline hiç kimse su dökemez. O yüzden diyor sen bırak diyor başkalarına, sen fetvayı kendi eline ver diyor filan diyor.
Kimseye sorma diyor.
O da gerçekten böyle zannediyor. Biz de mesela akademik sahada adam profesör değil de niye bu kadar saçmalıyor deriz. Niye?
Evet.
Adam profesör oluncaya kadar yazdığı her şeyde bir referans göstermesi lazım. Ondan ama profesör sonra... olduktan sonra artık benim sözlerim referans, kimsenin sorusu.
Kaynak benim diyor.
Molla Kasımlar'da yok filan, adam ağzına geleni söylüyor. Profesör olsan ne olacak, ordinarius profesör olsan ne olacak? Asıl olan bilmek değil. Asıl olan bildiğini yaşamaktır. İlmiyle amil olmaktır. O yüzden şeytan bak hele bu kuru ilim erbabını baştan çıkarır. Biliyorum edası var ya adam.
Evet.
O yüzden Allah korusun. En büyük tehlike ben bilirim. Hani İbni Kemal için anlatırlar. Şeyhülislam İbni Kemal. O büyük zat. Böyle kimse yanına yaklaşamazmış. Biraz böyle çok gururlu, kibirli gezer. Böyle hırpani kırıklı bir derviş mütevazi bir şekilde gelmiş. Üstadım efendim demiş, bir maruzatım var. Müsaade buyurur musun? Buyurun demiş. Buyur tabii demiş. 50 senedir düşünüyorum demiş. Allah'ın ilmi ezelisiyle, mahlukatın ilmi ezelisi. Buna Hazreti Adem'den kıyamete kadar. Cini, perisi, meleği, insanları hepsi dahil. Profesörleri, ordinarius profesörleri.
Hatta peygamberleri
değil mi hocam? Bütün bunların ilmiyle Allah'ın ilmini bir kıyaslamaya çalıştım. Bir türlü kendimi ikna edici bir noktaya ulaşamadım deyince İbn-i Kemal kara tahta, bir de tebeşir var. Demiş ki la teşbih ve la temsil, bu kara tahta demiş. Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisi ise almış tebeşirle bir nokta koymuş. Şu noktada demiş senin dediklerin ilmidir. Öyle deyince peki demiş üstad demiş. Bu noktanın içinde İbn-i Kemal'ın ilmi ne kadardır demiş.
Ona bir hocam kendi
ondan sonra bu sefer tabii o derviş esas onu ikaza geliyor.
Eyvallah.
Ya üstad diyor. Şu kara tahtanın hepsi senin olsa ne yazar? Şu noktanın hepsi senin olsa ne yazar diyor.
Eyvallah.
Bırak bu kadar gururu kibiri diyor. Bak kimse sana yanına yaklaşamıyor diyor. Halbuki bırak ümmet diyor problemlerini sana çok rahat gelsin. Sana çok rahat arz etsin ve derdine deva bulsun. Ama şimdi bir adet var. Çok cahil adam da çok gururludur. Etrafına kimseyi yaklaştırmazlar. Niye?
Cehalet ortaya çıkar.
Soru sordurmazlar.
Bilmiyorum demekten korkar.
Anladın mı? O tip insanlar çok. Hele bu guru ilim erbabı var ya öyledir. Kimseye soru yanına yaklaştırmaz. Burnu buluttan su içer böyle. Kohlava yutmuş gibi dolaşır. Aslında hiçbir şey bilmediğinin en güzel göstergesidir. Halbuki ne var? Yani rahat herkes sana gelsin sohbetini yapsın. Biliyorsam ben çözerim. Bilmiyorsam kardeşim ben bunu bilmiyorum. Suç mu bu? Sor. Gider bir bilenden öğrenir gelir gene senin problemini çözer. Mesele bu. Bunda bu kadar basit.
Doğru.
O yüzden nefse levvame çok önemli. Hemen hemen ümmetin yani müminlerin çoğunun içinde bulunduğu nefsi levvamedir.
Nefsi levvameyi de biraz bitir gibi olduk hocam ama ben İbn Atallah el-İskenazi Hazretlerinden bir hikmet aktarmak istiyorum hocam. Diyor ki İbn Atallah Hazretleri sizi diyor kalp kırıklığına gönül kırıklığına tevazuya sevk eden günah sizi ucba sevk eden ibadetten daha hayırlıdır. Çünkü o ibadetle siz Allah'tan uzaklaşırsınız. Halbuki gönlünüz kırıktır, bir hata işlemişsinizdir, tövbe edersiniz, ağlarsınız. Hatta hocam bu konuda bir Muaviye radıyallahu anh'tan da bir rivayet var hocam. Bir gün şeye kalkamamış, Mesnevi'de geçiyor. Teheccüde kalkamamış, o gün çok ahvah etmiş. İkinci gün şeytan kaldırmış teheccüde. Demiş ey melun sen ne zamandan beri müminleri teheccüde kaldırmaya başladın diye sorunca sorma demiş dün demiş sen çok ahvah ettin. Allah sana 100 teheccüd sevabı verdi. Bu kendini levhüm ettiğin için pişmanından dolayı. Bugün demiş ben kaldırayım ki bir sevapla işi bitirelim yani bir teheccüd sevabıyla demiş. O da hocam hakikaten bizim belki camialarımızın dikkat etmesi gereken bir mesele. Evet hocam buyurun nefsi isterseniz.
Evet.
Üçüncü bizim nefsani tarikatlardaki.
Şimdi şöyle söyleyeyim biz. Nefsi emmarede la ilahe illallah.
Zikir olup la ilahe illallah.
La ilahe illallah. Şimdi nefs-i levvamede lafz-ı celal Allah. Allah. Nefs-i levvameden sonraki nefs nedir? Nefs-i mülhime. Fe elhemeha fucuraha ve takvaha.
Yavaş yavaş artık ilhamlar geliyor.
Hayır ilham bu artık o nefs sahibine iyilik kötülüğü kötülük olarak ilham eden nefs manasına geliyor. Ruh, bir nevi ruhlaşmaya başlıyor.
Hocam la ilahe illallah da sanki biraz bir itiraz var. İlah yok deyip böyle nefsi emmarenin böyle isteklerini zaten, set vurmak
tabii,
istiyorsunuz.
Tabii tabii.
Onlar temizlenince biraz var. Allah deme. Allah var.
Tabii
artık
tabii.
Artık Allah'ı gör.
Ellevvamede Allah. Allah. Şimdi la ilahe illallah nefsi revvamenin şimdi emmarenin zikri.
Evet.
Şimdi o üluhiyet meselesi önemli bir iş. İlah. İlah. Nedir ilah? Allah değil. İlah. Evet. Tanrı. Put. Neyse. Mesela heva ve heves bile ilah.
Evet.
Bizi Allah ve Resulü'nün emir ve yasaklarına aykırı harekete sevk eden şey ne? Geriye doğru gidin. Ya bir arzumuzdur, bir isteğimizdir, içimizdeki bir heva ve hevestir. Odur esas.
Evet.
Nasıl ilah oluyor bu? O heves geliyor. Bizim aklımızı da esir alıyor, imanımızı da esir alıyor, bilgimizi de esir alıyor ve bize dediğini yaptırıyorsa işte ilah o.
Evet.
O yüzden efereyte men ittehaze ilahehu heva buyurmuş Cenab-ı Hak. Heva ve hevesini ilah ittihaz edineni görmedin mi? O yüzden burada la ilahe illallah çok önemli. La ilahe illallah kalbe vuruyorsunuz. Levvamede lafzayı celal zikri.
Biraz Allah, da pozitifleşiyor artık.
Allah, Allah. Üçüncü mertebesi nefsin, nefsi mülhime veya mülheme. İkiz itabirde kullanılıyor. Hı hı. Ama mülhime artık sahibine fe elhemeha fücuraha bak kötülüğü kötülük olarak. Ve takvaha, iyiliği de iyilik olarak, takvayı da takva olarak göstermeye başlayan nefs.
Yani hocam şöyle diyebilir miyiz? Bu makamdaki bir sufi kardeşimiz bir kötülük yapmak istedi. Devamlı nefsi içeriden yanlış yapıyorsun, yapma diye böyle tutmaya çalışır değil mi?
Tabii
artık. İnsan neredeyse ya zoraki yapar veya işleyemez o günü hakikaten.
Evet, yani bu nefsi mülhimede de artık bize nefs insanlaşmış, ne diyelim ona, melekleşmiş, ruhanileşmiş, rabbanileşmiş. Ve ya da onun etkisinde artık yavaş yavaş iman öyle etkilemeye başlıyor ki nefs bile bizi iyiliğe teşvik etmeye başlıyor. Ama ne kadar? Çok cılız bir sesle. Sanki kulağımıza hakikati fısıldar gibi. Hmm. Çok güç şekilde bağıramıyor daha, çünkü daha damarlarında şey var, güç var.
Şeytaniyet var.
O yüzden bu nefs-i mülhemenin de zikri hu. Hu. Bu her gün siz 500 nefs-i emmare zikrini yapıyorsunuz. 500 nefs-i levvame zikrini yapıyorsunuz. Geliyor nefs-i mülhemede, bunu tabii mürşit tayin ediyor size. Kendi kendinize değil. Nefsani tarikatlarda rüyalar falan çok önemlidir. Mürit gördüğü rüyaları sadece şeyhine arz eder. Başka hiç kimse paylaşmaz. O rüyalar da müridin şuur altını, haleti ruhiyesini, iş dünyasını, hafakanlarını, sıkıntılarını görür. İnsan rüyada ne görür? Şuur altında biriken, yapmak isteyip de yapamadığı şeyleri rüyasında yapar, böyle tatmin olur adam. O yüzden şuur altını çözmek ve ona göre de nasihat etmek üzere şeyhine arz eder rüyalarını. Bu nefsani tarikatlarda önemli. Şeyh de ona göre evrat verir, ezkar verir ona. Bunları şu şekilde kurtul, İşte şunlardan uzak durmaya çalış, şunlardan az yay filan gibi nasihatlerde bulunur. Üçüncü kademe çok önemli bir şey. Nefsi mülhime. Bu artık ilham alan nefs şeklinde de yorumlanır.
Evet.
Yani sahibine iyiliği iyilik, kötülüğü kötülük olarak gösteren nefs. Veya kendisine de ilham edilmeye başlanan, ilham gelmeye başlayan nefs. Nedir o ilham? Artık imanın sesi nefis tarafından kabul ediliyor. Hı hı. Efendim meleğin fısıltısını duyuyor ve kabulleniyor.
Daha evvel hiç duymuyor değil mi hocam?
Hiç duymuyor. Hayır, hiç kulak
da vermiyor. Sağırdı yani. Evet. Kulak da vermiyor duysa bile.
Bu da nefsi mülhime.
Hocam şimdi burada çok tehlikeli bir durum var. İmam Rabbani şöyle ifade ediyor. Bazı riyazatlar diyor hocam, Müslüman yapsın, Hindu yapsın. Hatta bu Hindu hocam yoga yapanlara yogi ismini veriyorlar. Onların da diyor bazı psikik güçleri harekete geçer. İlham almaya başlarlar. Sizin aklınızdan geçeni belki bilebilirler. Çünkü onlar da kendilerine göre tefekkür yapıyorlar, yoga yapıyorlar. Bazı şeyler yapıyorlar. Ama diyor İslam'ın dediği şekilde riyazat yaparsanız ruhunuz güçlenir, ilham alırsınız. Ruha gelir ilham. Diğerler gibi yaparsanız bu yogi dediğimiz insanlar gibi, işte hocam Batı'da var değil mi? Budistler var, Hristiyan ruhbanlar var. Onlara da ilham geliyor mu hocam? Diyor ki nefsin safası artar diyor. Nefis güçlenir. Onlar farkına varmaz. Nefise gelen şeyleri ilham zannederler. Böyle hocam bugün maalesef çok günümüzde sapık İslam'ı tarikatlar da var.
Aslında bunu bu şekilde değil de Cenab-ı Hak velegat kerremna beni Adem buyuruyor. Biz insanoğlunu keramet ehli kıldık. Mükerrem yarattık. Bak Müslüman demiyor Allah.
Bütün insanlar tabii ki.
Şimdi bu demin söylediğimiz bizim melek şeytan. Efendim kalp, yani insanoğlunun hamurunun yarısının melek, yarısının hayvani duygularla dolduruldu. Herkeste var bu.
Evet.
İkisinin mücadelesi de her insanın yüreğinde yaşanıyor, içinde evet. Yaşanıyor, beyninde yaşanıyor. Şimdi dolayısıyla eğer insanlar bu bedenini zayıflatır, nefsini zayıflatırsa bedende ruh egemen olur. Ruh egemen oldu mu normal insanların yapamayacağı şeyleri yapma yeteneği kazanır.
Tabii.
O yüzden bunu adam şimdi yogi ya da Budist ateşin üstünde yürüyor, ateşperest.
Çivinin üzerinde yatıyor.
Çivinin üstünde yatıyor filan. O yüzden böyle marifet kimsenin yapamadığı harikulade işleri yapmak değil. Çünkü Allah bunu insanoğluna vermiş bu yeteneği. Sadece Müslüman'da yok.
Tabii.
Eğer harikulade bir iş bir Müslüman'dan sadır olursa ona keramet deniliyor. Peygamberlerden sadır olan mucize. Müslüman'dan sadır olan keramet. Ama gayrimüslimlerden sadır olursa buna da ne diyorlar? İstidraç veya maunet adı veriliyor. Hmm. Ama burada ölçü şudur. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin dediği gibi, ittiba için istikamet esastır. Eğer biz bir adamda şeyhlik ya da efendim irşat yeteneği, böyle bir mürşit arıyorsak, birinci arayacağımız iş esas istikamettir, keramet değil. Şimdi insanlar mürşitlerinde, şeyhlerinde keramet arıyorlar. harikulade iş yapabilme yeteneği arıyorlar. Bunu şeyhlerini yüceltmek için değil. Şeyhlerine öyle bir yeteneklerle donatıyorlar ki şeyh gelsin bunları hiçbir iş yapmadı.
Kurtarsın.
Ha, armut piş ağzıma düş. Adam günah çukurundan sol eliyle alsın sağ eliyle götürsün. Firdevsi alaya koysun.
Hiç zahmetsiz.
Esasında şeyhlere bu kadar yani şeyhler uçmaz ama müritler uçurur derler ya. Bu kadar yüksek yetenekler veriyorlar esasında kendi menfaatler için, kendi çıkarlar için.
Eyvallah.
Anlatabiliyor muyum?
Eyvallah.
Halbuki bizim ehli sünnet tasavvuf anlayışında eğer bir irşat iddiasında bulunan birisinin Kur'an-ı Kerim ve sünnete aykırı Cüneyd-i Bağdadi'nin sözüdür bu. Tek nokta davranışını görüyorsanız onun gökte bağdaş kurup oturduğunu bile görseniz ona ittiba etme.
Evet.
Bak marifet kimsenin yapamadığı işi yapmak değil. Marifet Allah ve Resulü'nün gösterdiği çizgide müstakim olmak. İstikamet sahibi olmak.
Hocam mesela şunu
mesela marifet şimdi bakın gökte uçmak. Marifetse eğer, kerametse eğer. Ya bu sivrisinek uçuyor zaten. Havaalanı yok, pilotu yok, bilmem nesi yok. Sivrisinek kutbu azam olması lazım. Yok. Marifet yüzmekse eğer, suda yürümekse hamsi balığının kutbu azam olması lazım. Marifet eğer kimsenin kaldıramadığı yükü kaldırmaksa fillerin başımızda kutbu azam olması lazım. Yok. Marifet kimsenin yapamayacağını, yapamadığı işi yapmak değil. Marifet Allah ve Resulü'nün gösterdiği çizgide istikamet sahibi olmak. O yüzden Efendimiz aleyhissalatü vesselam festakim kema ümirte. Beni diyor Hud suresi belimi büktü. Niye ya Resulullah diye sahabe-i kiram soruyor. Oradaki festakim kema ümirte ayet. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Canın istediği gibi doğru olmak değil.
Allah'ın istediği gibi.
Marifet Allah ve Resulünün istediği gibi dosdoğru olmak marifet.
Evet.
Belimi büken budur diyor. Şimdi herkes canının istediği gibi doğru. Herkes kendi menfaatine göre herkesin bir doğrusu var. Yok öyle değil. Allah ve Resulünün doğrusuna teslim olmak. Şimdi en büyük, özellikle ulema beynindeki en büyük ihtilaf ne? Mevlana çok güzel söylüyor. Sen diyor, heva ve hevesine göre Kur'an-ı Kerim ve sünneti tevil ediyorsun.
Hocam harika bir söz o ya.
Senin diyor o pis ağzında Allah evet. ve Resulünün yüce kelamı alçalıyor, rezil oluyor.
Çünkü nefsine yamultuyorsun.
Yani kendine göre ayet ve hadisleri uyduruyorsun. Böyle yapacağına diyor, sen kendini ayet ve hadislere uydur.
Kendini esas tevil et diyor.
İstenen bu, kendini tevil et esas. O yüzden bak nefs meselesi böyle çok büyük düşman. Biz bu işi eğer bitiremezsek, sonra bu öyle bir şey ki, ölünceye kadar da içimizde çıkmıyor
hocam
ki.
Hocam güçleniyor, Mesnevi'den çok güzel bir hikaye
her
var.
Her an şeysi var.
Hocam adamın birisi diken dikmiş evinin etrafına. Diyor ki oranın valisi gelip geçerken şu dikenleri sök bak diyor. Gelen geçiren zarar oluyor. Ya, yaparız acele etme üstadım diyor. Bir zaman gelsin işte yazın kışın sökeriz deyince. Diyor ki Hazreti Mevlana ya adam yaşlanıyor zayıflıyor. Dikenler daha kök salıyor diyor.
Evet.
Şimdi kötü ahlaklar da hocam iler geçtikçe insan yaşlandıkça yani insan yaşlandıkça akıllanmıyor maalesef.
Tabii.
Daha çok kötü ahlakları.
Hayır nefsin yaşlanması yok. Tabii, ruhunda yaşlanması yok.
Tabii.
Yaşlanan bedenimiz.
Eyvallah.
Duygular gençleşiyor. Hatta belki de yapamadıklarını yapmak için çırpınıyor.
Yaşlı,
fırsat kolluyor.
Tabii.
Ya ihtiyarlığın önü gençliğin sonundayız bari yapamadıklarımızı yapalım filan ne diyerek kendi kendine fetvasında buluyor. Veriyor da
eyvallah.
Veriyor. O yüzden nefsi mülhime makamı çok güzel bir makam esas. Yani artık.
Ama tedbir olması gereken makam.
Tabii tedbir hiçbir zaman elden bırakmayacaksın. Hiçbir şeyin garantisi yok.
Şu mahat hocam yani diyor ki İmam Rabbani ilhamlarda diyor yani işte insan şeytani de olabilir. Meleki rahmani olabilir. Onu ayırt etmek için şeye
ama,
ihtiyaç
ama,
var.
Ama burada tabii şunu söylüyor yalnız şeyde. Havatırın nefsani mi yoksa Rabbani mi olduğunu nereden şeytani mi Rabbani mi nereden ayırt edersiniz? Şimdi diyor eğer diyor siz bir noktada sürekli ısrar ediyorsa Allah'ın yasak kıldığı bir şeyde bu diyor nefsanidir. Aynı şeyde durmadan şimdi unutturdu. 5 dakika sonra gene hatırlatıyor. Günde 1000 defa aynı şeyi hatırlatıyor.
Küçük
milyon kere
çocuk gibi şunu isterim.
Bu diyor
isterim.
Nefsanidir. Çünkü nefs onu tatmin etmek istiyor.
Evet.
Yok eğer bu değişkense seni buradan denedi.
Oradan giremedi.
Baktı ki şehvetten vuramadı. Servetten sana tuzak kuruyor. Servetten kuramadı. Şöhretten tuzak kuruyor. Sürekli değiştiriyorsa hedefi, çünkü şeytanın gayesi seni Allah'a itaatsizliğe, Allah yolundan saptırmaya görevi bu. Onun için bundan saptıramadım, bundan saptırayım, bundan saptıramadım, bundan. Böyle değişken, bizi harama teşvik eden, Allah'a itaatsizliğe teşvik eden hedeflerde değişkenlik varsa bu diyor şeytanidir. Ama aynı yasakta ısrarlı istiyorsa o da nefsanidir. Çünkü nefs mutlaka o istediğini alıp tatmin olmak istiyor. Ağlayan çocuk şeker istiyor yani şekeri
aldı. Şeker almadan durmuyor.
Tatmin olmuyor onun gibi. O yüzden mülhimenin de şey, zikri hu.
Hu diyerek. İlham geliyor hocam.
Varalım kuyu dilaraya gönül hu diyerek.
Her şeyde huyu göreceğiz.
Kokalım sümbülleri gönül hoşbu diyerek. Şerbeti lale hayali bizi. Şerbeti lale hayali. Allah Allah.
Hocam şerbeti bir dakika şeye bakarız.
Evet. ama varalım kuyuna yarın. Hu diyerek.
Yarın köyüne.
Hu diyerek.
Allah diyerek hu diyerek.
Evet, evet. Hu. Nefsi mülhimeden sonra gelen nefs de işte o da çok önemli işte. Nefsi mutmainne. Mutmainne nefsi. Doyuma ulaşmış nefs, tatmin olmuş nefs. Biz bazen bunu sanki böyle erişilmez bir hedef gibi, gerçi bizim tasavvuf kitaplarında da velayetin ilk basamağı nefs-i mutmainnedir. Ve kişinin kendi gayretiyle ulaşabileceği nefsin en yüce mertebesi evet. Nefs-i mutmainnedir. Bundan yukarısı vehbidir.
Allah artık istediğini verir.
Ve hilafeti sura makamıdır. Nefs-i mutmainneye eren müritlerine mürşitler kendi hayatlarıyla sınırlı hilafeti sura verebilirler. Ne demek hilafeti sura? Şeyhin vefatıyla sınırlı. Şeyh vefat etten bu hilafet biter. Ama şeyh efendi nefs-i mutmainneye ermiş müritlerini illere, ilçelere, ülkelere kendisini temsilen sohbet etmek üzere evradı eskârı yönetmek üzere görevlendirebilir. Nefs-i mutmainne. Ama nefs-i mutmainne esasında sadece nefsin bir derecesi olarak değil esas insan fıtratının, bak Müslümanın da demiyoruz. Tasavvufta nefsin mertebelerinden bir mertebe de demiyoruz. Huzurlu, iç huzurunu yakalamış, kendisiyle barışık, insan tipini inşa etmenin yolu o insanı o doyuma ulaşmış bir nefse erdirmek. Ne demek o? Şehvete doyum sağlamış, şöhrete doyum sağlamış, servete doyum sağlamış. Yani birileri için çok önemli olan bir mesele, dünyevi bir mesele. Mesela adam işte bir araba alamamış.
Gözünde büyütmüş.
Sonra arabayı almış, bakmış ki arabayı aldın mıydı? Tamam diyor, şeytan diyor ki arabayı aldın. Şimdi gözüne başka bir hedef daha koyuyor. Ne? Bir yazlık olsun. Yazlığı alıyorsun. Ya ikinci bir araba da alın, hanıma da bir araba alın. Oğlan da istiyor. Ya bir de şurada bir evimiz olsun. Bakıyorsun evler bitti, bu sefer bir yalı olsun ya filan ne diyorsun, yalı alalım. Hep hedefler değişiyor. Değiştiriyor şeytan.
Bir türlü ihtimalle erilmiyor.
Siz buraya burayı elde ettiniz, bitirmiyor. Başka bir hedef koyuyor. Çok affedersiniz, ayı ile armudun arasına 5 santim bir mesafe kollarmış. Yani ayı hep ümit var içinde. Ha ulaştım, ha ulaşacağım. Öyle oynatır ve öyle terbiye ederlermiş onlar. Ulaşsa bir daha kaldıramazsın. Ama o mesafeyi tutma. Şeytan da böyle bizim aramızda hep belli hedefler arasında. Ha ulaştık, ha ulaşacağız der gibi mesafeler koyarak bizi kendi gösterdiği hedefler peşinde koşturur. Halbuki bunlara erişmeden esas doyuma ulaşmak. Diyelim ki biz ya elhamdülillah kimseye ihtiyacımız yok.
Hayatlarımız sağlam yürüyoruz.
Sağlığımız yerinde. Ama servetimiz de yok, paramız da yok, pulumuz da yok o kadar. Bizim Ahmet Erkeleş abi vardı. Allah garik rahmet eylesin. Üstadımızın köşkteki köpek ve kedilerine bakmaya memur etti Ahmet abi. Her Allah'ın günü aynı saatte bizim Sultantepe'den iner. Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'ndan o köpeklerin kemiklerini, kedilerin ciğerlerini alır gelir. Saatinde onların şeysini verir.
Musa Topbaş Efendi.
Evet. Sonra bir gün geldi. Dedi hocam umreye gitmek istiyorum dedi. Bana dedi bir şey al dedi. Döviz al. Olur abi dedim. Verdi baktım 400 milyon lira para. Ben 400 milyon liraya Kayseri'ye bile gitmem. O Ramazan'a umreye gidecek. Parayı da bilmez.
Hesap da bilmez doğru dürüst.
Hayır yok. O ben kalfaydı iyi bir inşaat kalfası. İnşaat kalfasının günlük yevmiyesi o günler eğer 100 bin liraysa o ben 10 bin lira benim yevmiyem derdi. Fazlasını da almaz hiç. Böyle birisi. Aldım ben de neyse onun üstüne biraz para ilave ettim. Ona dedim ki ah bu senin dövizin. Şöyle bir baktı benim döviz bu kadar etmezdi benim param mı dedi. Neyse aldı cebine koydu. Ama esas ona sorduğum zaman Abi başka paran var mı diye bir soru sordum. Vallahi hocam param yok. Paraya ihtiyacım da yok dedi.
Hocam ne büyük bir insanlık ya.
Ben o zaman anladım. En büyük zenginlik o işte. Ya, İnsanın kendi ihtiyaçlarını frenleyebilmesidir.
Tatmine ulaşması.
Kanaattir. Tabii tatmin o.
Allah'ın verdiğinden mutlu olmaz.
Öbürünün erişmek için çırpındığı hedefe bu adam şimdiden varmış zaten.
Hiç olmuş hocam.
Hiç olmuş ha. Hiç. Ve tekkelerde yazılı hiç.
Hiç.
Adam hani adam olamazsın sen oğlum bu gidişte demiş babasına. Sonra adam vali olmuş. Babasını da çağırttırmış. Baba sen bana adam olamazsın dedin ama ben vali oldum demiş. E peki bundan sonra ne olacaksın oğlum demiş. Bundan sonra milletvekili olacağım demiş. Daha sonra ne olacaksın demiş. Bakan olacağım demiş. Sonra daha ne olacaksın demiş. Başbakan olacağım demiş. Daha sonra ne olacaksın demiş. Cumhurbaşkanı. Ondan sonra ne olacaksın demiş. Hiç yol tükendi. O zaman oğlum sen benim ölüme ben şimdiden hiçim demiş. Bak ya. Sen bütün bu makamları geçtikten sonra hiçle erişeceksin. Ben şimdiden hiçim. Böyle makamların, mevkilerin, gençliğin, şanın, şöhretin, sağlığın, servetin. Hepsi emanet. Koltuk, makam, mevki, şöhret. Yani koltuğa geldin oturdun. Yani mühim olan milletvekili olmak değil ki. Yani milletvekilliğine eğer sen onur veriyorsan ne âlâ. Ama sen milletvekilliğinden onur alıyorsan bir defa sen hasta adamsın demektir. Milletvekilliğine sen onur kat. Yani o koltuktan onur alarak sağa sola hava atıyorsan onun hiç kimseye bir faydası yok. Sana da bir faydası yok.
Zararı da var hatta hocam.
Ama sen o oturduğun koltuğa onur verip onun gereğini yapıp o koltuğun etrafındaki garibanlar, yetimler efendim bunlara kucaklıyorsan, onlara gidiyorsan. Bugün ben Tayyip Bey'e ben bayılırım. Ben ta 92'den beri tanırım. Ramazanlarda sadece 3 veya 4 protokol iftar yapar. Ondan sonra her gün bir garibin, bir muhtacın sofrasındadır. Onu öyle televizyonlara, medyada filan vermez. Hiç kimse de bilmez. Yenge hanım bir başka aileye gider. Tayyip Bey bir başka aileye gider. Gittiler muayenenin bir senelik ihtiyacını götürürler.
Sayın Cumhurbaşkanı.
Ve orada seve seve. Orada bu bir şeydir. Bu bana deseler ki sen aynı şey yapar mısın? Ya ben yapamam. Ama bundan zevk alıyorum. Zevk. Ha bu nedir? Bunu demek istedim. Oturduğunuz koltuğun hakkını vereceksiniz. Koltuktan onur almayacaksınız. Şimdi bazı adamlar da var. Adam milletvekili olmadan da görüyoruz biz. Milletvekili olduktan sonra bak adam burnu buluttan su uçuyor. Allah Allah diyor ki ya 75 milyon insan var Türkiye'de. 550'den de milletvekili var. Bir denesi de benim. Demek ki Allah'ın özene bezene yarattığı insanlardan biriyim zannediyor kendini.
Allah imtihan olduğunu söylüyor hocam.
O yüzden
imtihan.
Umutmayın ne dediğimiz paraya doymuş, şana şöhrete doymuş, şehvete doymuş. Artık bunlarla sınanmış ve bunlarla yoldan çıkmayan bir adam. Peki umutmayın neniz bunlarla tatmin olmaz da neyle tatmin olur? İyilikle. Kanayan bir yara gördü mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, sille yerim. Adam aldırmada geç git diyemem aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım.
Ya hocam.
Bu esasında.
Eyvallah.
Artık bunlardan tatmin. İnşallah önümüzdeki hafta daha derin bu konuya biraz daha devam etmemiz lazım.
Eyvallah hocam, sevgili hocam. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bize ayrılan vaktin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta değişik bir programda buluşmak üzere. Hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.